Ayrım 28.
Tartışmalar sırasında birinci ve ikinci maddelerin yeni şeklinin ikinci madde üzerinde değişiklik önerilerine A. Kemali Bey de katıldığı için değiştirilmişti. Önerinin diğer ek maddelerini kapsadığı düşüncesi ağır basmaya başladı. A. Kemali Bey, Hüseyin Avni Bey'in konuşmasından sonra bu noktaya ilişkin düşüncesini şöyle belirtir. Öyle anlaşılıyor ki 1 ve 2. madde kabul edildikten sonra bundan sonraki maddelerde iş bu maddelere aykırı olan bütün yasa ve tüzük maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır. Demekten başka bir şeye lüzum kalmamıştır. Bu arada Refik Şevket Bey gene itiraz eder. Ne olursa olsun yasayı komisyona gönderme çabası içine girer. Nafiz Bey Canik bu durumu konuşmasında şöyle anlatır. Meclisin bütününde iki çeşit kıskançlık var. Bir kısım ki çoğunluğu teşkil ediyor, her ne şekilde olursa olsun şu kanun meclisten çıksın diyor. Halkın en önemli hukukunu bir hayvanın ağzından avını kaparcasına kıskanıyor. Diğer bir kısım ise aman yaşama hakkımız gidiyor, ne yapalım da şu kanunu yerin altına atalım diyor. Böylece kanunu bir an evvel çıkartmak için diğer maddelerin kaldırılarak tek bir maddeye indirgenmesi yaklaşımı ağır basarken İçişleri Bakanı Ali Fethi Bey Okyar İstanbul söz alarak şu noktaya dikkati çekti. Bu kanunla elde etmek istediğiniz amaç eğer kanunlarımızda varsa bu kanunun bu surette tertip ve yazımında bendeniz idari noktayı nazardan sakınca olduğunu arz etmeye mecburum. A. Kemali Bey Kastamonu. Bu kanun dairesinde çalışmayanlara görev yok. Hulusi Bey, kara hisarı sahip. Kanundan korkuyorsunuz. Ali Fethi Bey, devamla. Kanundan korkmuyorum. A. Kemali Bey, kanundan korkuyorsunuz. Ali Fethi Bey, devamla. Hayır, hayır. Bu kanundan korkmuyorum. Endişe edecek bir şey yoktur. Efendiler, Yüksek Meclisiniz hürriyeti, şahsiyeyi güçlendirmek için kanun koyma hususunda ne kadar titiz davranıyorsa, memlekette bir hükümetin mevcudiyeti hususunda da o kadar titiz davranması icap eder. Abdülkadir Kemali, kanuni ise, Ali Fethi Bey devamla. Elbette kanuni bir hükümettir. Şimdiye kadar zatıaliniz indinde hükümet kanunsuz muydu? A. Kemali Bey, ispat ederim kanunsuzdur. Bu tartışmalardan sonra İçişleri Bakanı Ali Fethi Bey konuşmasını şöyle tamamlar. Bu kanunu kabul ederseniz idare makinesinde düzen yok olacaktır. Hükümetsizlik başlayacaktır. Bundan doğan yasal sorumluluğa bendeniz yüksek heyetinizi arz etmek mecburiyetindeyim. Bu konuşma mecliste büyük bir tepkinin yükselmesine neden oldu. Ali Fethi Bey kendi konuşmasına yöneltilen eleştirileri yanıtlarken şu noktanın bir kez daha ısrarla üzerinde durdu. Efendiler, hürriyet-i şahsiye hepimizin en çok arzu ettiğimiz bir şeydir. Fakat hürriyet-i şahsiye ancak muntazam ve mükemmel bir tarzda olabilir, anarşi halinde olamaz. Hüseyin Avni Bey, bizde anarşi mi var? Ali Fethi Bey, devamla, anarşi olabilir, şimdilik yok. Olabilir. Bundan ötürü hürriyet-i şahsiyeyi temin etmek isteyen arkadaşımız evvel emirde muntazam ve mükemmel bir hükümetin oluşturulmasını arzu etmelidir. Bundan evvel böyle bir şey olamaz. Maddelerin kabul edilmesiyle kanunun heyeti umumiyesinin kabul edilmesi lazım gelmez. A. Kemali Bey, bakana bir yanıt olarak yaptığı konuşmayı şöyle bağlar. Bu kanunu reddetmek demek, hakimiyet milletindir esasını reddetmektir. Bravo sesleri. Bundan ötürü bu kanunun iki maddesi kabul edilmiştir. Yalnız bir maddesi kalmıştır. O da bu iki maddeye karşı olan yasaların mülga olduğuna dair tek maddedir. Boşuna propaganda yapılmasında mana yoktur. Bu kanunu mutlaka kabul edeceğiz. Çünkü hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir. Bravo sesleri, şiddetli alkışlar. 12 Şubat 1923'te yasa ikinci kez oya sunulur. Sonuç, başkan tarafından şöyle açıklanır. Kanun-u cezanın birinci babının beşinci faslına müzeyyel, Lahiha-i Kanuniye'nin ikinci defa R'ye vazında iştirak eden azanın adedi 174'tür. 58 red, 108 kabul, 8 müstenkif var. Dolayısıyla kanun 108 re ile kabul edilmiştir. Şiddetli gürültüler, yaşasın hakimiyet-i milliye sadaları. Hüseyin Bey Erzincan, yaşasın hürriyetperverler. Hürriyet-i şahsiye yasası egemen çevrelerin hoşuna gitmemişti. Bunların başında hükümet gelmekteydi. Nitekim kabul edilen yasayı yürürlükten kaldırmayı amaçlayan yeni bir yasa önerisi hazırlanmaya çalışıldı. Ne var ki tüm çabalar sonuçsuz kaldı. Bundan sonra hükümet son bir girişimde bulundu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde askeri gereksinmeleri öne çıkararak bir tavzih kararına yönelik müzakere açıldı. Savunma Bakanı Kazım Paşa, meclisin 21 Mart 1923 günkü oturumunda söz alarak şu açıklamayı yaptı. Ordu içerisine şüpheli şahısların girmesi ihtimaline karşı ordudan bazı müracaatlar oldu. Eğer bu şüpheli şahıslar bu kanundan yararlanarak ordu içerisine girerlerse birçok yolsuzluklara meydan bırakılmış olacaktır. Gerçi askeri yasalar ve savaş yasaları sefer zamanında savaş bölgesinde tamamen geçerli olması gerekirse de kumandanlar burada tereddüt ediyorlar. Niçin sadaları? Efendiler, bu kanunun 3. maddesinde deniliyor ki, iş bu kanuna aykırı olan yasa hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır. Bu maddeden ordu bölgesine herhangi bir şahsın serbestçe girmesine izin var zannettiler. Yani bu madde savaş bölgesinde askeri yasalarının uygulanmasına mani midir? Mesele müstaceldir. Orduya hemen bildirmek istiyoruz. Yüksek Meclisinizin görüşünü bugün bildirmesini rica ederim. Başbakan Rauf Bey, Orbay, soruna açıklık getirmek amacıyla şunları söyler. Bu yüzden idari bir çok sakınca çıkmıştır. Anlaşılmazlık vardır, vuzuhsuzluk vardır. Bunda kesinlikle diğer kanunları uygulama cesaretini kendilerinde göremeyen memurlar vardır. Ordular boşlukta kalamazlar. Her trene binen, arabaya binen ordunun içinden geçemez. Bugün ise geçiyor. Yasanın Yılmaz savunucularından Hüseyin Avni Bey, Erzurum, konuşmasında hükümetin yasaya karşı olumsuz tavrını sert bir dille eleştirir. Vekiller heyeti bu kanunun düzenlenmesi sırasında fiilen muhalefet ettikleri gibi kanun yayınlayıp ilan edildikten sonra onu ortadan kaldıracak değişikliği düzenleyip gönderdiler. Bu ne ordunun harekatını temin etmek içindir ne başka bir şey. Hürriyet-i şahsiyeyi kumandanların eline vererek ve halkı onların emrine tabi kılarak o mukaddes perdenin arkasında zulüm ve işkenceye meydan vermektir. Buna meydan vermemek de bizim görevimizdir. Biz bu kanunu yaparken ordunun emniyetini suistimal hiçbir zaman aklımıza gelmemiştir. Daha sonra Maliye Bakanı Hasan Fehmi Bey, Gümüşhane ile Adalet Bakanı Rıfat Bey de konuşarak yasanın kendi bakanlık alanlarında yarattığı sorunlara değindiler. Vekillerin bu konuşma ve girişimlerine karşı Ali Şükrü Bey, Trabzon şunları ileri sürer. Bu kanun yasal işlemleri ortadan kaldırmak için yapılmamıştır. Gayri kanuni olan işlemlerin önüne geçmek için yapılmıştır. Hükümetten şüphelenmekte kendi hesabımı açık söylüyorum, pek ziyade haklıyım. Hükümet bu kanunun müzakeresinde muhalefet etmiştir. Sonra bu kanunun tebliğini tehir etmiştir ve tebliğinden evvel kanunu bir kuvve değil, bilfiil hükümden düşürecek bir kanun teklifi yapmıştır. Görüşmelerden sonra başkan gündeme geçilmesine oya sunar. Bu kabul edilir. Bunun üstüne Başbakan Rauf Bey, Sivas, "Pekala, şimdi ne oldu efendim?" diye sorunca başkan şu yanıtı verir. "Efendim, müzakere konusu olarak bir şey yoktur. Yani hürriyet ve masuniyeti şahsiye, askeri yasaları ve savaş yasalarını ortadan kaldıracak mahiyette değildir. Böylece hürriyet-i şahsiye yasası bir kez daha kurtulmuş oluyordu. Bu görüşmeler sırasında basının tavrı ne oldu? Bu soruya olumlu bir yanıt verilemez. Lozan'da devam eden barış görüşmesinin kesilmesi, İsmet Paşa'nın Türkiye'ye dönüşü, savaş mı, barış mı bekleyişinin doruğa çıktığı günlerde hürriyet-i şahsiye yasası basında umulan yankıyı pek bulmamıştır. Muhalif yayın organlarında konu ayrıntılarıyla verilmişse de tüm bu haberler ve yorumların kamuoyunu yeterince aydınlattığı söylenemez. İstanbul ve Ankara basınında şu haber ve yorumlar dikkati çekmektedir. Tevhid-i Efkar, 9 Şubat 1923 tarihli sayısının ikinci sayfasında iki sütunluk bir haber var. Haberin başlığının hemen yanında A. Kemali Bey'in bir fotoğrafı bulunmakta. Haberin içeriği aynen şöyledir. Hürriyet-i şahsiyeye tecavüzün menni için TBMM bir kanun tanzim ediyor. Ankara 7 Şubat muhabiri Mansusamızdan. Kastamonu Milletvekili A. Kemali Bey tarafından Hürriyet-i Şahsiye'ye tecavüzün menni için verilen takrir, TBMMC, Hürriyet-i Şahsiye'yi ihmal eden memurlar ve ahali hakkında tahkikat-ı kanuniye icrasında ihmal gösteren savcıların 3 yıl hapisleri ve memuriyetlerinden uzaklaştırılmaları şeklinde kabul edilmiştir. Bu doğrultuda düzenlenmiş olan yasa önerisinin görüşülmesine devam edilmektedir. 11 Şubat 1923 tarihli gazetede şöyle bir kısa habere rastlıyoruz. 2. sayfa. Hürriyet-i Şahsiye'nin tecavüzden masuniyeti kabul edildi. Ankara 10 Şubat özel muhabirimizden. Halkın memurlara karşı himayesini ve Hürriyet-i Şahsiye'yi ihlal edenlerin cezalandırılması hakkındaki yasa önerisinin görüşülmesine devam edilmektedir. 13 Şubat 1923 tarihli sayıda kanunun kabul edilmesi 2. sayfadan aynen şöyle verilmiştir. Hürriyet-i Şahsiye'nin tecavüzden masuniyeti kabul edildi. Ankara 12 Şubat Ö.M. Hürriyet-i Şahsiye'nin tecavüzden masuniyeti hakkında ceza yasasının 203. maddesine ek olarak Kastamonu Milletvekili A. Kemali Bey tarafından teklif edilen yasa önerisinin tümü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tayin-i esami suretiyle oya sunulmuş ve kabul edilmiştir. Tanin. Yasayla ilgili önemli bir habere rastlanmadı. Yalnız 13 Şubat tarihli sayısında 1. sayfanın altında kanunun kabulüne ilişkin küçük bir haber var. İkdam. 11 Şubat 1923 tarihli sayısının 1. sayfasında İstanbul için 4 milyon avans haberinin altında küçük bir bilgiye rastlıyoruz. 12 Şubat 1923 tarihinde ise 1. sayfada memleketimizde kanunun hakimiyetini temin başlığı altında meclis sabıtlarına dayanarak ayrıntılı bilgi verilmektedir. 15 Şubat 1923'te 2. sayfada Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Hürriyet-i Şahsiye, memurların bazen görev ve yetkilerini aşarak hukuk ve hürriyet-i şahsiyeye tecavüzleri söz konusu olmuş, öneri kabul edilmiştir dendikten sonra görüşmelere ilişkin ayrıntılı bilgi verilmektedir. 19 Şubat 1923 tarihli sayıda 2. sayfada Masuniyet-i Şahsiye hakkında Millet Meclisi'nce kabul edilen yasa maddesi başlığı altında yeni yasa tam metin halinde verilmektedir. Akşam gazetesinde yasa ile ilgili hiçbir habere rastlanmadı. İleride de haber yok. Yalnız yasanın mecliste tartışıldığı Refik Şevket Bey'in yazısının Hakimiyet-i Milliye'de çıktığı döneme rastlayan 5 Şubat 1923 günkü sayısında Hakimiyet-i Milliye başlıklı başyazıda Cenab-ı Şahabettin şu noktanın ısrarla altını çizmektedir. Bazılarımız zannediyoruz ki bir kişinin egemenliği, padişah kastediliyor, ortadan kalkmakla hepimiz sultan olduk ve bugün Türkiye şu kadar milyon padişahtan oluşur. Bu düşünce cahilin gülünç anlayışına tercüman olmak üzere bir mizah sayfasına yakışır. Böylece yasaya değinerek mutlak özgürlüğün var olamayacağına değinilmektedir. Yasa Ankara basınında daha fazla tartışılmış, haber ve yorum olarak daha geniş yer almıştır. Hakimiyet-i Milliye ve TAN gazetelerindeki haberleri, yorumları burada yansıtabiliriz. Hakimiyet-i Milliye, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki görüşmeleri ayrıntılı bir biçimde yorum yapmadan zabıtlara dayanarak vermiştir. Bu arada 1-7 Şubat tarihleri arasında Refik Şevket Bey'in 203. maddeye ek başlığı altında 5 makalelik bir incelemesi yayınlanmıştır. Bu yazıdan anlaşıldığına göre A. Kemali Bey bulunamadığı 17 Ocak günkü oturumda önerisi aleyhinde konuşanlara yanıt vermek amacıyla birkaç makale yayınlamış. Ne yazık ki bu makaleleri bulmamız mümkün olamadı. Refik Şevket incelemesinde bu yazılara yanıt verdiğini özenle belirterek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki konuşmaları doğrultusunda savlarını sıralamaktadır. TAN'ın 19 Mart 1923 tarihli sayısında Hürriyet-i Şahsiye yasasını kamuoyumuz nasıl karşılıyor başlıklı haberde, Antalya gazetesinin olayla ilgili sayısından örnekler verilmektedir. Antalya Refik-i Muhteremimiz Hürriyet-i Şahsiye kanununu ruhun derinliklerinden gelen bir sevinç ve heyecanla yayınlıyor. Yaşasın Hürriyet-i Şahsiye temenni kalbisini, yürekten gelen temennisini, merkezinde taşıyan bir dairenin üzerinde Yaşasın Türkiye Büyük Millet Meclisi altında Türk'ün temsili olan bir ay yıldız etrafında aynen, şahsın hürriyeti, idarenin intizamı, mülkün selameti, adaletin güvencesidir. Bir kare oluşturan bu cazip levhanın iki tarafında, devlet ve hakimiyet milletindir, saltanat ve hükümdarlık halkındır. Ahali dikkatle okuyunuz, köylü amcalar ezber ediniz cümleleri yazılıdır. Kardeş gazetemiz Refikimiz aynı zamanda bu kanunun şerh ve izahı için hukukçular kalem sahipleri arasında bir müsabaka ilan ediyor. En iyi açıklayana bir yazı takımı hediye olunacaktır. Millet ve aydınlar doğal ve siyasi hukuku böylece takdir ederlerse geleceğe güvenle bakmakta asla tereddüt edilemez. Görüldüğü gibi kanun demokrat çevrelerce büyük bir heyecanla karşılanmıştır. Tan gazetesinin 22 Mart tarihli sayısında 1. ve 2. sayfalarında Hükümetin Hürriyeti Şahsiye Yasasını Değiştirme İsteği başlığı altında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 21 Mart tarihli oturumundaki görüşmeler verilmektedir. Haber başlığının altında şu bilgi öne çıkarılmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde dünkü görüşmeler, Hürriyeti Şahsiye Kanunu hakkında hükümet teklifi, Bakanların açıklaması, Hüseyin Avni Bey'in beyanatı, hükümetin noktayı nazarı varit değil, kanun korunmuştur ve yürürlüktedir. Aynı gazetede İngiltere ve Avrupa yasaları başlıklı bir çeviri de yer alıyor. Bu dizide özellikle bazı Avrupa ülkelerinde bireysel hak ve özgürlüklere ilişkin yasaların karşılaştırmalı bir incelemesi yer almaktadır. 27 Mart sayısının son sayısında ise Recep imzalı Hürriyet-i Şahsiye Yasası başlıklı yazı da yasayla ilgili açıklamalar yer almıştır. 30 Mart 1923'te Hürriyet-i Şahsiye'nin korunması için yapılan mücadeleye inen acı bir tokat bütün gazetelerin birinci sayfalarında tam manşet olarak yer almaktadır. Trabzon Milletvekili Ali Şükrü Bey öldürüldü. Yaşasın hakimiyet-i milliye, yaşasın hürriyet-i şahsiye, yaşasın hürriyetperverler. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin küçük salonu bu sadalar dolduruyordu. A. Kemali Bey'in önerisi kabul edilmişti. Aradan 72 yıl geçtikten sonra demokrasi adına yapılan mücadeleyi bugün daha gerçekçi bir şekilde değerlendirebilmekteyiz. Hürriyet-i Şahsiye Yasası, halkın temel hak ve özgürlüklerinin güvence altına alınması için atılan önemli bir adımdır. Niçin önemlidir? Bunu birkaç noktada yoğunlaşarak şöyle açıklayabiliriz. Yasa önerisinin hukuki yanından daha çok siyasal eylem yönü ağır basmaktadır. Başta Refik Şevket Bey olmak üzere birçok hukukçu ve bilim adamı bu öneriyi hukuk açısından eleştirebilir. Nitekim bunu yapmışlardır. Ne var ki bütün eksikliklerine rağmen demokratikleşme isteğinin vurgulanması yaklaşımından yapılacak bir değerlendirmede bir aya yakın süren bu tartışmaların toplumumuzun siyasal üst yapımızın niteliklerini sergilemede oynadığı rol yadsınamaz. Olay 1. Meclis'in demokrat yapısını yansıtması açısından çok güzel bir örnektir. Bu nitelikte bir meclisi Türkiye'nin yakın siyasi tarihinde görmemiz pek mümkün değildir. Hüseyin Avni, Ali Şükrü, Abdülkadir Kemal'i önderliğindeki ikinci grubun özellikleri, karakterleri bu tartışmalarda olanca açıklığı ile gözler önüne serilmiştir. Resmi tarihimizin gözlerden ırak tuttuğu bu demokratların ve onları destekleyen diğer yürekli mücadelelerinin seciyelerini bu vesileyle bir kez daha görmüş olmaktayız. Hürriyet-i Şahsiye Yasası'nın görüşülmesi sırasında başvekil olarak bu yasanın kabul edilmemesi doğrultusunda çaba harcayan Rauf Bey Orbay, 2. Mecliste Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nda muhalefet saflarına geçmiş, sonra da Takrir-i Sükun yasasıyla partisi yasaklanmış, kendisi takibata uğramış, politik yaşamındaki etkinliğini kaybetmişti. Ali Fethi Bey Okyar aynı akıbete serbest fırka deneyimiyle uğrayacaktır. Yasaya karşı en büyük mücadeleyi veren Refik Şevket Bey İnce, Demokrat Parti'nin önde gelenlerinden biri olarak demokrasi savaşımı verecektir. Ne yazık ki bireysel hak ve özgürlükler konusunda bugün vardığımız nokta özellikle siyasi tercihler açısından o günlerin çok gerisindedir. Bugün aradan geçen onlarca yıla rağmen A. Kemali Bey'in özlemle yasa önerisine yansıttığı bireysel özgürlüğü ve güvencesini bulabilmiş değiliz. E. Birinci Mecliste Gruplar. Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri itibariyle çok değişik inanç ve düşünceleri barındırıyordu. Milletvekillerinin bir bölümü İttihat ve Terakki Partisi'nin değişik kademelerinde görev yapmışlardı. Kimisi yazılarıyla, örneğin Yunus Nadi, kimileri de partinin vurucu gruplarında bulunmuşlardı. Diğer yandan bazıları da Doktor Rıza Nur gibi Hürriyet-i İtilaf'ın oluşumunda gayret göstermişlerdi. Bunların yanı sıra koyu dinciler, doğudan gelen muhafazakarlar, Kürtler de milletvekili olarak birinci mecliste yer almışlardı. Böylesine çeşitli düşünce ve eğilimleri yansıtan milletvekillerinin günün koşullarına göre kendi aralarında çeşitli hizipler, gruplar oluşturmaları doğaldı. Meclisin ilk aylarında pek açığa çıkmamakla birlikte şu grupların varlığından söz edilmekteydi. Tesanüt Dayanışma Grubu, İstiklal Bağımsızlık Grubu, İslahat Grubu, Halk Zümresi, bunlar sol eğilimli sayılmaktaydı. Kuvayi Milliyecilerin oluşturduğu Müdafaa-i Hukuk Grubu. Bu gruplar pek açık bir şekilde meydana çıkmamışlardı. Fakat halkçılık programı ile onun ana hatları üzerinde yükselen anayasanın 85 sayılı yasa, kabulü ile muhalefet daha belirginlik kazandı. Daha önce belirttiğimiz gibi anayasada halifelik ve padişahlık konusunda bir açıklık olmaması tutucu çevrelerde bolşevikliğin ilk adımı olarak kabul edildi. Bu rahatsızlık Kafkas sınırındaki illerde özellikle Trabzon ve Erzurum'da daha yoğundu. Erzurum ve Trabzon Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nden istifa edenler eski başkan ve milletvekili Hoca Raif Efendi'nin önderliğinde Muhafaza-i Mukaddesat ve Müdafaa-i Hukuk adlı yeni bir dernek kurulur. Anayasa ile geleceği sanılan bolşeviklikle mücadele edeceklerini dernek tüzüğüne bir madde olarak koydular. Bu gelişmeler üzerine Mustafa Kemal Paşa, Kazım Paşa'ya Karabekir bir telgraf notu göndererek anayasanın yanlış yorumlandığını, bu yasada devletin idare biçimine yönelik bir hüküm olmadığını teyiden söyledi. Buna rağmen Ankara'da TBMM içerisinde güçlü bir gruba dayanmanın gereği de ortaya çıkmıştı. Güvendiği milletvekilleriyle tek tek ya da gruplar halinde konuşarak Müdafaa-i Hukuk grubunun temelini attı. Mustafa Kemal Son Osmanlı Meclisi Mebusanı'nda aynı adlı bir grubun kurulmasını Rauf Bey'den Orbay istemiş ama Rauf Bey ancak iç bağları zayıf, disiplinden yoksun, Felah-ı Vatan grubunu kurabilmişti. Mecliste kurulan ilk grup bu olduğu için sonraları Müdafaa-i Hukuk grubu birinci grup olarak adlandırılacaktır. Bu gruba ancak Mustafa Kemal Paşa'nın çok güvendiği, tanıdığı kişiler alınıyordu. Zamanla bu grubun dışında kalan milletvekilleri sanki milli mücadeleye karşıymışlar gibi algılanmaya başlandı. Gruba alınmayanlar hayli zor durumda kalmışlardı.